Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh. أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu ve selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 27 Urdubehşt 1400 Hicri Kameri 5 Şevval 1442 ve miladi 17 Mayıs 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Avukat Sayın Sıtkı Zilan ile Türkiye'nin Filistin politikası üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Myanmar'da Rohingya'lı Müslümanların soykırımı, ekonomi hatları, ekonomik ve siyaset ve sağlık bülteni isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İşgal rejiminin cinayetleri devam ederken 218'den fazla Filistinli şehit oldu. Direniş füzeleri Siyonistlerin cinayetlerine yanıt vermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Ruhani, Irak'ın güvenliği ve istikrarı İran'ın güvenliğidir dedi. İtalya Dışişleri Bakanları görüştü. Ve Erdoğan, Papa Francis'la Gazze'yi ele aldılar. Şimdi haberler.
Siyonist rejim İsrail'in Gazze'ye yönelik barbarca saldırıları savaşın 8. gününde devam etti. Saldırı sonucu en az 218 Filistinli şehit oldu. Bugünkü saldırılarda direniş komutanlarından Hesam Ebu Herbit şehit oldu. İsrail rejim ordusuna ait savaş uçakları Gazze şeridinde sivil ve askeri alanları bombalamaya devam ediyor. İşgal rejiminin barbarlığının devamında Gazze'de şehit olanların sayısı 218 üzerine ve yaralı sayısı 5604'ün üzerine çıktı. Saldırılar sonucu onlarca cami ve kamu merkezi de yerle bir oldu. İşgal rejimi bugün Gazze'de Han Yunus bölgesini bombaladı. Saldırı sonucu 2 Filistinli daha şehit düştü. İsrail rejimi Gazze'de Gazze Kuzey Tugay'ı komutanı Hesam Ebu Herbi'den bulunduğu aracı hedef alarak bu komutanı şehit etti. Direniş gruplarının roketli ve füzeli saldırıları karşısında çaresiz duruma düşen İsrail rejimi ordusu, Hamas lideri ve komutanları suikastla tehdit ediyor. Siyonist rejim ordusu Gazze'ye canice saldırılarının devamında, dün Hamas'ın Gazze'deki siyasi büro başkanı Yahya Senivar'ın çalışma ofisi ve evini hedef aldı.
Filistin direniş grupları Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarını sürmesine karşılık olarak savaşın 8. gününde de Ashkelon bölgesi ve Kesofim askeri üssüne yönelik füze yağdırmaya başladı. El Meyadin televizyon kanalına aktardığına göre Filistin direniş grupları bugün de Siyonist rejimin saldırılarına karşılık verdi. Bu bağlamda İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kolu İzzettin Kassam Tugayları, Aşkelon bölgesi ve Kisofim askeri üssünü füzeyle hedef aldı. İzzettin Kassam Tugayları Siyonistlerin mevzilerine yönelik bugünkü saldırıların devamında Mars askeri üssü ve İrez yerleşkesini de havan topuyla vurdu. Direniş grupları savaşın 8. gününde Berşaba'daki Hatrim hava üssünü de füzeyle hedef aldı. Kassam Tugayları ayrıca Gazze açıklarında Siyonist rejime ait bir savaş gemisine füze yağdırdı. Siyonist rejim ordusu ise yaptığı açıklamada Akdeniz'deki savaş gemilerinden birine saldırı yapıldı ancak zarar görmediğini ileri sürdü.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Irak Başbakanı Mustafa El-Kazim ile telefonda yaptığı görüşmede Irak'ın güvenlik ve istikrarını İran'ın güvenliği olarak nitelediği iki ülkenin tekfirci ve terörist gruplarla mücadele için işbirliğine vurgu yaptı. İran Cumhurbaşkanı Rouhani görüşmede Irak halkı ve hükümetine mübarek Ramazan bayramını kutlayarak terör örgütü IŞİD'in hala bölgede önemli bir güvenlik tehlikesi saydığını belirterek iki ülkenin terör örgütüyle işbirliğinin önemli ve gerekli olduğunu vurguladı. Rouhani Amerika'nın terörle mücadelede çifteli oynadığını ve Irak ve Suriye sınırlarındaki faaliyetlerinin muğlak olduğunu ifade ederken Amerikalıların her daim bölgede yıkıcı rol ifa ettiğini ve varlıklarının Irak'ın güvenlik ve istikrarına katkı sağlamayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Rouhani Irak'a Filistin konusunda ve Siyonist rejimin son cinayetlerini kanama açıklamasını memnuniyet vereceği niteledi. Görüşmede Rouhani ayrıca iki ülkenin bölgesel, ekonomik ve siyasi alanlarda münasebetlerinin gelişmesine de vurgu yaptı. Rouhani görüşmede ayrıca İran'ın Irak'taki diplomatik mekanlarına bazı başına buyruk kişiler tarafından düzenlenen saldırılardan esef duyduğunu dile getirirken, Irak hükümetine bu saldırılara kararlı ve hızlı bir şekilde müdahale etmesine vurgu yaptı. Irak Başbakanı El-Kazim'i de mübarek Ramazan bayramını İran halkı ve hükümetine kutlayıp, Siyonist rejimin Gazze'de savunmasız insanları katliam etmesi ve Filistin'deki son cinayetlerini şiddetle kınarken bu cinayetlere karşı ciddi ve kararlı biçimde hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Papa Francis ile görüştü. Bakan Zarif, Papa Francis'in yanı sıra Vatikan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile de görüştü. Zarif görüşmelerin ardından yaptığı değerlendirmede bu görüşmelerde uluslararası gelişmeler, yaptırımlar, İslami toplumda ahlak, aile ocağına desteğin önemi ve Filistin meselesinin ele alındığını vurguladı. Bu görüşmelerin önemli niteleyen Zarif, işgal topraklarındaki son olaylarla işaretle Filistin halkının durumunun çok ağır ve esef verici olduğunu belirterek, yaptırımların Lübnan halkı üzerinde de çok kötü etki bıraktığını kaydetti. Zarif, Katolik Kilisesi'nin Lübnan'ın şartlarına duyarlı ve hassas olduğunu ifade etti.
İran ve İtalya Dışişleri Bakanları ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve iki ülkenin ekonomik sektörleri arasında iletişimin yeniden başlamasına vurgu yaptılar. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif bugün Roma'da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi. Görüşmede ekonomi dahil iki ülkenin münasebetlerinin geliştirilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Bakan Zarif dün çevrimci olarak düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısına ve Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik cinayetlere ve ırkçı girişimlerinin bu toplantıda sert şekilde kınandığına işaretle işgal rejiminin mazlum Filistin milletine yönelik barbarca saldırılarını bir kez daha kınadı. Bakan Zarif, Fars Körfezi ülkeleriyle işbirliğine ilişkin konular ve bölgesel düzenlemeler, Yemen, Afganistan, Irak gelişmeleri ve Viyana'daki görüşmeler hakkında İtalya mevkidaşıyla görüş tatilinde bulundu. İtalya Dışişleri Bakanı da görüşmede İran ile siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yaptı. Di Maio ayrıca İtalya'nın tüm taraflarca nükleer anlaşmanın tam şekilde uygulanmasını desteklediğini ifade etti.
İslami Şura Meclisi üyeleri Kudüs'te direniş ekseninin mücadelesini desteklediler. İslami Şura Meclisi Başkanı ve üyeler tarafından bugün yapılan ortak açıklamada Kudüs'te direniş ekseni desteklenirken Siyonist rejime karşı bölgesel ve uluslararası konsensüs sağlanması zaruretine vurgu yapıldı. Filistin direnişi işgal rejimi İsrail ordusunun işlediği cinayetleri ve barbarca saldırılarına karşılık olarak işgal topraklarındaki Tel Aviv, Ashdod ve İsrail havalimanları gibi noktaları füze ve roket ile hedef alarak en az 10 Siyonist etkisiz hale getirirken 46 Siyonisti de yaralamıştır.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Kahire'deki çıkarlarını koruma ofisi Filistin milletinin yakında kudretle kendi kaderini belirleyeceğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Mısır'daki çıkarlarını koruma ofisi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bazıları gerçeklere göz yumup celladı kurban yerine ikame ederken bazılarının insan haklarını sırf gasıp Siyonist rejimin yerleşimcilerine ait olarak gördüğünü yazdı. Ofis ayrıca Filistin milletinin Siyonist rejimin cinayetlerine rağmen bugün her zamankinden daha güçlü olduğunu ve yakında kendi kaderini kudretle belirleyeceğini vurguladı. Avrupa'daki İslami Öğrenci Toplulukları Birliği bugün yaptığı açıklamada işgal rejiminin saldırılarına maruz kalan Filistin milletini ve direniş gruplarını destekleyerek işgal rejiminin cinayetlerini kınadı. İsrail rejiminin Gazze'ye saldırılarında onlarca çocuk ve kadın dahil olmak üzere yüzlerce Filistinli şehit olurken binlerce Filistinli de yaralanmıştır.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada Viyana'daki görüşmelerde ön anlaşma diye bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. Hatibzade İran ile Suudi Arabistan arasındaki müzakerelerin bölgesel konular hakkında olduğunu kaydetti. Sözcü işgal rejiminin saldırılarını kınayarak Filistinlilerin haklarının iadesinin küresel bir sorumluluk olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade basın toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. Sözcü Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerde ön anlaşma diye bir şeyin söz konusu olmadığını, geriye kalan meselelerin önemli bir bölümünün üçlü çalışma gruplarında tamamlandığını, bir kısmının da siyasi kararları gerektirdiğini açıkladı. Middle East Ayn, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suudi Arabistan'la müzakerelerde petrol satışı ve Amerika yaptırımlarını delmek için destek talebinde bulunduğu yönündeki iddiasına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, bu haberin doğru olmadığını, İran ve Suudi Arabistan arasındaki müzakerelerin ikili, bölgesel ve uluslararası konuları kapsadığını, bu tür haberlerin spekülatif haberler olduğunu vurguladı. Sözcü Hatibzade ayrıca İran İslam Cumhuriyeti ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki 3 aylık geçici anlaşmanın sonuna yaklaşıldığı ve acaba bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili bir soruya verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı. İslami Şura Meclisi'nin yasası elzem getiren bir yasadır ve İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasında varılan anlaşma da bu yasa çerçevesinde yer almaktadır. Meclisin yasası Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun son 3 ayda ek protokolün dışındaki denetimlerini kısıtlamaya yönelikti ve şu anda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetçileri ek protokolün dışında hiçbir denetim yapamıyor. Anlaşmada bu 3 ayda faaliyetlerin kayda alınması fakat onlara verilmemesi gerektiği belirtilmişti. Biz 3 ayın sonunda bu kayıtların hepsini silebilir ya da yasama kurumunun kararına göre anlaşmanın süresini uzatabiliriz. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Siyonist rejim İsrail'in Gazze şeridi bölgesine barbarca saldırılarını da kınadığı basın toplantısından önce Arapça yazdığı bildiride de eli kanlı Siyonist rejimin aralarında onlarca Filistin çocuk ve kadının da bulunduğu yüzlerce savunmasız Filistinli sivilin Gazze'de şehit düştüğü ve çok sayıda sivil yerleşim merkezi ve binasının tahrip olduğu yeni tur barbarca saldırılarını kınayarak saldırıları insan hakları ve uluslararası hukukun bariz ihlali niteledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade Filistin'in haklarının iade edilmesinin sırf bir Arap-İslam meselesi değil, uluslararası bir sorumluluk olduğunu, İran İslam Cumhuriyeti'nin mazlumu savunmakla yükümlü olan diğer Müslüman milletler ve dünyanın tüm hür milletleriyle birlikte kahraman Filistin milletinin yanında olduğunu ve tüm devletlerden ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bu saldırılara karşı kabul edilemez tarafsızlığına son vermelerini istedi. Sözcü Hatibzade şöyle ekledi. İran İslam Cumhuriyeti ayrıca milletlerden başta İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere Müslüman kurum ve kuruluşlardan ve devletlerden tek bir cephede birleşmelerini ve Siyonist rejim ordusunun açık saldırıları ve terör cinayetlerine karşı mazlum ve savunmasız Filistin milletinin yanında yer almalarını istemektedir. İran İslam Cumhuriyeti korsan İsrail'in işlediği cinayetlerin beşeriyete karşı cinayet olduğuna inanmakta ve soykırım ve beşeriyete karşı cinayet olarak tanınmasını istemektedir. Sözcü Hatibzade ayrıca şu vurguyu yaptı. Filistin'de kalıcı barış ve güvenliği sağlamak İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'nin vurguladığı üzere Ancak mültecilerin geri dönmesi ve Filistin'in Yahudi, Hristiyan ve Müslüman gerçek sakinlerinin toplu kararı ile mümkündür. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberleri sürüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Siyonist İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı. Türkiye İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüşmesinde Filistin'de bir vahşet yaşandığını belirterek İsrail rejiminin saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti. Mescid-i Aksa'ya ve Kutsal Kabir Kilisesi'ne erişimi engelleyen, ibadet özgürlüğünü kısıtlayan, Filistin topraklarında sivilleri öldüren, işgalci İsrail'in insanlık onurunu da çiğnediğini vurgulayan Erdoğan, Siyonist İsrail'in müsebbibi olduğu bu vahşetin bölgedeki güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdi. Erdoğan rejimin Kudüs'ün statüsünü de ihlal eden hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalarına bir an evvel son verilmesi, kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti. Uluslararası camianın işgalci İsrail'i hak ettiği caydırıcı tepkiyi ve dersi vermesi ve bu yönde somut adımlar atması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye olarak tüm gayretlerini bu noktaya teksif ettiklerine Birleşmiş Milletler başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda yoğun bir diplomasi faaliyeti yürüttüklerini ancak Güvenlik Konseyi'nin gereken sorumluluk bilincini de sergileyemediğini dile getirdi.
İstanbul Beyoğlu'nda toplanan bazı avukatlar cübbelerini giyerek İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Beyoğlu'nda toplanan bazı avukatlar cübbelerini giyerek İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ettiler. Hukukçular Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği, İstanbul İkinoğlu Baro Başkanlığı ve Kadın ve Demokrasi Derneği üyesi bazı avukatlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Galatasaray Meydanı'nda bir araya geldi. Hukukçular Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz burada yaptığı açıklamada İsrail'in Ramazan ayının son Cuma günü Mescid-i Aksa'da namaz kılmak üzere toplanan sivillere orantısız güç kullandığını söyledi. Yılmaz, Gazze'de devam eden saldırılarda birçok sivilin şehit olduğunu, Filistin halkının haklarının ve uluslararası hukuk ilkelerinin çiğnendiğini belirtti.
Dünya üzerinde Siyonist rejim İsrail rejiminin mazlum Filistin milletine karşı barbarca saldırıları ve cinayetlere protesto edilmeye devam ediyor. Bu bağlamda Suriye'nin başkenti Şam'da Birleşmiş Milletler merkezi önünde toplanan Filistinli gruplar Filistin milletiyle dayanışma içinde olduklarını deklare ederek işgal rejimi yöneticilerinin Gazze'de savaş suçu işlediğinden cezalandırılmasını istediler. Yemen'in kuzeyindeki Sana'da da binlerce kişinin katılımı ile Filistin halkına destek yürüyüşü düzenlendi. Yemenliler işgal rejiminin cinayetlerini kınadılar. Irak ve Lübnan'da mazlum Filistin milletine destek ve Siyonist rejimin cinayetlerini kınamak için gösteri düzenlendi. Ürdün, Fas ve Tunus gibi Arap ülkelerine de işgal rejimi protesto edildi. Pakistan'ın Karachi kentinde düzenlenen protesto eyleminde de işgal rejimi İsrail ve Amerika bayrakları da ateşe verildi. Bu arada sınır tanımayan gazeteciler örgütü, Gazze'de muhabirler ve gazetecilerin bulunduğu merkezin işgal rejimi tarafından bombalandığı için Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde dava açtı. Afganistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani de yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve İslam ülkelerinden Siyonist rejimin Gazze'ye saldırılarının durdurması için çabada bulunmalarını istedi. Afganistan alimleri de ortak bir açıklama yaparak işgal rejiminin cinayetlerini şiddetle kınadılar. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safadi, İsrail rejiminin işgalinin son bulması gerektiğini ve Filistin'in tüm toprakları üzerinde egemenliğinin sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.
Batı Şeria ve 1948 yılında işgal edilen Filistin topraklarında yaşayan Filistinliler, Gazze ve işgal altındaki Kudüs halkına destek ve dayanışma ve Siyonist rejimin cinayetlerini kınamak için grev başlatıyor. Arab 21 haber sitesinde yer alan habere göre işgal rejimi İsrail'in Gazze'ye saldırının 8. gününde Batı Şeria ve 1948 yılında işgal edilen topraklardaki tüm kamu ve öğrenci merkezleri ve işyerleri Kudüs ve Gazze halkı ile dayanışma içinde olduklarını ilan etmek için yarından itibaren genel grev ve sivil itaatsizlik eylemine başlıyor. Bu merkezler tüm kesimler ve esnafı greve katılmaya davet etti.
Mısır sınırındaki yetkililerin aktardığı bilgiye göre Refah sınır kapısı bir gün erken açıldı. 250'den fazla Gazze'li tedavi için Mısır'daki hastanelere götürüldü. Kaynaklar işgal rejimi İsrail'in saldırıları sonucu yaralanan toplam 263 Filistinli'yi taşıyan 3 konvoyunun Mısır'ın Kuzey Sina bölgesindeki Refah sınır karakolunu geçtiği bilgisini paylaştı. Kuzey Sina'daki Mısır Kızılayı'nın Facebook sayfasında yaralıların taşınmasına yardımcı olmak için acil sağlık ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi. Devlet medyasında çıkan haberlere göre Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi yetkilileri Mısır hastanelerine Gazze şeridinden yaralıları almak için açma talimatı verdi. Böylelikle Ramazan Bayramı dolayısıyla kapalı olan sınır öğrencilerin ve tıbbi desteğe ihtiyaç duyan insanların geçişi ve planlarından bir gün önce açılmış oluyor.
Gazze'den İsrail saldırılarına onlarca çocuğun öldüğü haberleri gelirken Amerikan Başkanı Joe Biden İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışına onay verdi. Washington Post gazetesi Biden yönetiminin İsrail'e 735 milyon dolarlık hassas güdümlü silahların satışını onaylaması, Demokrat Parti'nin temsilciler meclisinde ağırlığı olan ilerlemeci kanadında büyük tepki çektiğini yazdı.
İran Sağlık Bakanlığı tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte koronavirüsten 286 vatandaşın daha hayatını kaybettiği bildirildi. Bakanlığın açıklamasına göre yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 14.319 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 2094'ü hastanelere sevk edildi. Vaka sayısı 2.765.485'e çıktı. 286 kişinin de hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı ise 77.222 oldu. COVID-19'a yakalanan hastalardan 5.264'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavileri de görüyor. Salgının başlangıcında bu yana iyileşenlerin sayısı ise 2.242.023'e yükseldi. Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibariyle 18.151.487 oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki saldırıların devamında bazı noktaları bombaladı. Türkiye Savunma Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki operasyon devamında Gara bölgesinde PKK mevzilerine hedef aldı. Saldırı sonucu 3 PKK mensubu etkisiz hale getirildi.
Ve son haberimiz, Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin askeri temsilcileri arasında Azerbaycan ordusunun Ermenistan topraklarına girmesinin ardından gelişen durumun çözümüne ilişkin görüşmelerin 19 Mayıs'ta devam edeceğini belirtti.
Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ek yorumumuz Güvenlik Konseyi'nin ölümcül sessizliği ve izah edilemez pasifliği başlığı altında. Gazze ile ilgili olan Güvenlik Konseyi toplantısının sonuçsuz bitmesi ve buna paralel olarak da Siyonist rejimi İsrail savaş uçaklarının Gazze şeridindeki altyapı tesisleri ve sivil bölgelere hava saldırılarını şiddetlendirmesi Gazze'nin acı verici ve esef dolu halini ve durumunu gözler önüne seriyor. Bu bağlamda Filistin Sağlık Bakanlığı son 7 gün içerisinde Siyonist rejimin Gazze şeridine yaptığı saldırılar sonucu şehit sayısının 200'ü aştığını, bunlar arasında 58 çocuk ve 34 kadının da bulunduğunu bildirdi. Gazze'deki sınır tanımayan doktorlar örgütü başkanı Hilal Peterson, Gazze şeridindeki en büyük sorunun Siyonist İsrail saldırıları yüzünden ilaç aktarımının durması olduğunu belirtti ve Gazze şeridinin sağlık sisteminin İsrail'in bombardımanları karşısında ne kadar dayanabileceğini de bilmediklerini vurguladı. Siyonist rejim İsrail haber ajanslarının merkez binalarına bile saldırmaya başladı. Bu bağlamda Al Cezire dahil televizyon kanalları ve haber ajanslarının bürolarının bulunduğu merkez binaları bile saldırıya uğradı. İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda haber ajanslarının bürolarının bulunduğu merkez binanın vurulması ve yerle bir edilmesi aslında ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı sayılıp işgal altındaki topraklarda işlenen cinayetler hususunda bilgilendirme tekerinin kurulmak istendiğini gösteriyor. Siyonist rejim İsrail Batı Şeria ve Gazze şeridine yönelik son saldırılarında çok yıkıcı bölümcül Amerikan bombalarından da yararlanmıştır. Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiği bir sırada Amerika'yı takdir etmesi de bu durumu açıkça gözler önüne seriyor.
Bu arada sorulması gereken önemli soru Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve Güvenlik Konseyi'nin bu tür cinayetleri durdurmak için ne yapabileceğidir? İsrail'in Gazze'ye yönelik girişimlerinin insanlığa karşı cinayet ve savaş suçu sayıldığında hiçbir şüphe yoktur. Böyle bir durumda İnsan Hakları Konseyi denetiminde İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği cinayetler hususunda araştırma komisyonunun kurulması Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın karşılaması gereken bir taleptir. Durduk yere önemsiz konular dahil her durumda toplantı düzenleyen ve Amerika'ya karşı boyun eğmeyen ve İsrail'in işgalcilerine karşı çıkan ülkeler aleyhinde kararlar çıkarmayı hemen gündeme alan Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Bürosu dahil Uluslararası İnsan Hakları Kurum ve Kuruluşları şimdi de öyle bir sessizlik içerisine girmişlerdir ki Siyonist rejimin işlediği cinayetler hakkında araştırma yapılmasını ve bu cinayetlerin incelenmesini bile istemiyor. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki daimi temsilcisi Mecid Hatırevançı pazar günü Filistin'deki son gelişmeler konulu Güvenlik Konseyi toplantısında Güvenlik Konseyi'nin neden uzun süredir bu tür cinayetler, tehditler ve saldırganlıklar karşısında sessiz olduğu sorusuna da şu şekilde cevap verdi. Yanıt açıktır. Çünkü Amerika Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak ister demokratlar ister cumhuriyetçiler döneminde sistematik olarak Siyonist İsrail rejimini Güvenlik Konseyi'nin her türlü girişimine karşı korumuş ve şimdiye dek İsrail aleyhindeki Güvenlik Konseyi'nin 44 taslak kararını veto etmiştir. Gerçekte 70'in aşkın siyasi pasiflik ve sessizlik cinayetler işleyen İsrail rejiminin sorumluluk üstlenme ve ceza alma açısından rahat etmesine de yol açmıştır. Lübnanlı siyasi analist Gassan Cevad ise Birleşmiş Milletler'in pasifliğine değinerek şöyle yazmıştır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi İsrail'in zorbalığına karşı koymada ve rejimin Filistinlilere karşı işlediği suçlarını cezalandırmada katletmekten zorla evleri boşaltmaya, insanları yerlerinden etmeyi ve dünyanın her yerinden Yahudi yerleşimcileri bu topraklara taşımaya tüm cinayetlerine karşı etkili ve pratik siyasi bir rol oynamamıştır ve ciddi ve yeterli bir eylem gerçekleştirememiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tüm tutumları ve müdahaleleri insani olmaktan ziyade politik olmuştur. Bu da esef verici bir durumdur. İran Yargı Erkin İnsan Hakları Merkezi bu kayıtsızlığa tepki gösterdi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderdiği bir mektupta şu ifadelere yer verdi. Siyonist saldırganlığı meşrulaştırmayı amaçlayan muğlak ve kaçamak bildirilerin yayınlanması bu suçların hemen de sorumluluk üstlenme ve hesapların yapıldığı adrandırılan bir çağda tekrarlanmasının ana nedenidir. Sonuç olarak Filistin sorunu adalet ilkelerine ve uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalınmadan çözülemeyeceği söylenebilir. Ancak yine de suç ve terör rejiminin 70 yıllık sicili Siyonistlerin sadece direnişin dilinden anladıklarını gösteriyor.
Müzik Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Avrupa Birliği İsrail'in medya yasaldırısından endişeli olduğunu belirtmekle yetiniyor başlığı altında. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Sözcüsü Siyonist Rejim'in Gazze'deki uluslararası medya bürolarına saldırarak bina yıkmasına tepki olarak uluslararası yasaların açık ihlali ve işlenen cinayeti kınamadan sadece endişe duyduklarını belirtmekle yetinerek gazetecilerin ve meslektaşların güvenliğinin hayati olduğunu söyledi. Brüksel'de bugün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Sözcüsü Peter Stano, Avrupa Birliği için medya ve haber çevrelerinin özgür çalışmalarının önemli olduğunu belirtti. Stano, medyanın bağımsız olarak olayları haber yapabilmeleri gerektiğini sözlerine ekledi. Bu konu Joseph Borrell sözcüsünün belirttiğine göre özellikle çalışmalar sırasında tarafsız bilgilerin aktarılması amacıyla daha fazla önem kazanıyor. Stano bugün düzenlenen basın toplantısında Siyonist rejimin Al-Jala binasına saldırı ve yıkım eylemlerinin salı günü Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında ele alınacağını söyledi. Avrupa Birliği yetkilisi ayrıca Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu'nun bu oturumu Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son günlerde yaşanan son derece endişe verici şiddetli çatışmaların ardından düzenlenmesini, böylece diplomatların bölgede gerginliği azaltma yolları hakkında görüş teatisinde bulunmak amacıyla düzenlediğini sözlerine ekledi. Stano geçen haftaki toplantıda Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Filistin meselesini tartıştıklarını ancak Gazze'deki durumun bu kadar yoğun olmadığını kaydetti. Stano çatışmada yaşanan son can kayıpları sayısından duyduğu endişeyi dile getirerek Avrupa Birliği'nin kalıcı bir çözüm aradığını ekledi. Avrupa Birliği yetkilisi son olayların Filistin ile İsrail rejimi arasındaki ilk çatışma olmadığını ve anlaşmazlığın kökten çözülmesi gerektiğini belirtti.
Aslında Avrupa Birliği Siyonist rejimin savunmasız Filistin ve özellikle Gazze halkına yönelik acımasız saldırılarına ilk kez böyle pasif bir tutum sergilemiyor. Hatta daha önce de ve söz konusu çatışmalar sırasında Avrupa'nın büyük ülkeleri Siyonist rejimden yana tavrı sergileyerek Gazze şeridine yönelik yapılan saldırıların İsrail rejiminin meşru müdafaa hakkı olduğunu iddia ettiler. Nitekim Korsan İsrail'in Avrupa'daki en yakın müttefiki konumundaki Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İsrail'e yapılan roket saldırısı kesinlikle kabul edilemez ve derhal sona ermelidir. İsrail'in meşru müdafaa hakkı var. Şiddetin bu şekilde tırmanmasına ne hoşgörü gösterilebilir ne de kabul edilebilir dedi. Alınan son haberlere göre yaşanan çatışmalarda bugüne dek en az 218 Filistinli şehit olurken 5604 Filistinli de yaralandı. Korsan İsrail ise işlediği cinayetlerin dünyaya yansımasını engellemek amacıyla Gazze'de birçok uluslararası haber kuruluşunun bulunduğu El Cala binasına ateş açarak yerle bir etti. Böylece medyanın sesini kapatmakla cinayetlerinin duyulmasını engellemek istedi. Haber çevreleri ise Korsan Rejimi Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan nakden Gazze'de kendince terörist grupların mevzilerine saldırılarının yoğun şekilde devam edeceğini belirterek Al Jazeera, Associated Press ve AFP haber ajanslarının bulunduğu 13 katlı Al Cala binasına saldırının aldıkları istihbarat nedeniyle tamamen meşru olduğunu iddia etmiştir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işgalci İsrail'in Gazze'de basın kuruluşlarının ofislerinin yer aldığı binayı yıkmasına tepki gösterdi. Kalın, Katar kanalı El Cezire ve Associated Press ofisi de dahil olmak üzere Gazze'de medya ofislerinin bulunduğu konut kulesinin hedef alınarak yıkılmasına tepki gösterdi ve Siyonist rejim uluslararası basını ve medyayı hedef alarak ihlallerine ve suçlarına yeni ihlaller ekledi dedi. Dünkü sohbetimizde biz Filistin gelişmelerinde yaşanan olayları, özellikle Siyonist rejimin içinde bulunan bir siyasi belirsizliğin sonucunda son saldırıların meydana gelişi ve aslında bu saldırılar üzerindeki bu meselenin etkisi konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Bugün Türkiye'nin Filistin meselesiyle ilgili olan tutumu ve siyasetlerini, özellikle Amerika'nın perde arkasında İsrail rejimine destek vermesi konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşacağız. Röportajımızda avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan bizimle birlikte. Sıtkı Bey, hoş geldiniz efendim.
Sağ olun, hoş bulduk.
Efendim, Türkiye konusunda konuşacak olursak son günlerde çeşitli protesto olaylarına ve haberlerine tanıklık ettik Türkiye'de. Protestocular Türkiye yetkililerinden Filistinlilere destek olması için Kudüs'e asker göndermesini bile istediler. Hükümet cenahından da Netanyahu hükümeti bir suç makinesi şeklinde bazı mesajlar yayınlandı. Türkiye nasıl bir tavır sergiliyor politik olarak İsrail'e karşı efendim?
Yani Türkiye, İsrail tanıyan ilk İslam ülkelerinden, tırnak içinde söylüyorum, İslam'la barışık olmayan bir rejim tarafından yönetiliyor. Kemalist rejim hem İslam'a husumet besliyor hem de yani Türkiye'ye ait olan, Türkiye, Kürt'e, Anadolu'ya ait olan ne varsa husumet bugüne kadar gelmiş. Bugünkü hükümet de ikiyüzlü politika izliyor. Yani Mavi Marmara olayında gördük ki insanlarını, haklı davayı, yani mağdurların ısrarına rağmen 20 milyon dolara sattı. Yani eğer o süreç iyi değerlendirilseydi İsrail bugün belki buna cesaret edemezdi. Belki ablukada kısmen kaldırıyorlar. Yani hani ablukayı kaldırma amaçlıydı zaten. Yüzüstü bıraktı. Ekonomik ilişkiler o günde bugüne gelişmiş, şey yapmamış. Daha dün Karabağ'da Azerbaycan, Türkiye, İsrail işbirliği içerisinde Ermenistan'a karşı savaştılar. Bugün dahi yani Azerbaycan'ın tavrı İsrail'den yanadır. Yani İsrail gününü, milli gününü kutluyor. Filistinlere dair herhangi bir şey yok. Yani Türkiye'nin politikası ikiyüzlüdür. Maalesef İslamcı hükümet İslam'ı da diğer değerleri de hepsini bozuk para gibi harcadı. O da iç siyasete oynuyor. Kesinlikle samimi değiller. Yani petrol satışından al birçok şeyler, veriler ortada. İsrail'le ticari ilişkiler gelişiyor, azalmıyor. Biz biliyoruz ki ekonomik ambargo dışında İsrail'i bu aşamada bize getirecek bir şey yok. Yani ekonomi deyip geçmeyin. Çok önemli. Eğer İsrail'e abluka bugüne kadar devam etmiş olsaydı ekonomik şey, kesinlikle bize gelmişti şimdi. Yani İlaniha'ya Amerika da besleyemez, başkaları da besleyemez. Ama maalesef Türkiye gibi kocaman bir pazar İsrail'in emrindedir. İslam dünyası, Arap dünyası kocaman bir pazar, hepsi İsrail'in emrindedir. Yani öğretiyor, biz tüketiyoruz. Bence bu yönüyle de olaya bakmakta fayda vardır. Samimi olmak lazım.
Evet. Son soru olarak Sayın Sıtkı Bey, şimdi Amerika yönetiminin son bu saldırılara karşı tavrını siz nasıl buldunuz? Biden yönetimi nasıl bir davranış sergilerdi İsrail rejiminin bu saldırıyla ilgili? Gerçi daha çok destekleme yönünde olduğunu biliyoruz perde arkasında, ama şimdi haberlere, medyalara sızan bu aslında politikaları siz nasıl buluyorsunuz?
Yani Biden siyaseti farklıdır. Hem İsrail bakışı hem İran'a bakışı. Yani savaşı esas almıyor. Tersine ikili ilişkileri yani nispeten Trump'tan daha adil bir bakış açısına sahip. Ama Amerika'da Yahudiler çok etkindir. Siyasette etkindir. Amerika dünyanın sayılı öğretim üslerinden biri. %40'a yakın. Bunun Amerika'daki öğretimin yarısını yani %20'sini diyelim ki yani neredeyse 5'te birini ne yapıyor? Yahudilerin sahip olduğu şirketler yapıyor. Yani büyük bir lobi var. Birden böyle hemen frene basmış ama durup dururken de yani Amerikan politikasını değiştirecek bir güce sahip değildir. Yani şunu diyebiliriz. Trump gibi gebe değildir. Yani İsrail'e gebe değildir. Böyle ticari ilişkileri yok Trump gibi. Farklı olacağına inanıyorum. Yani ateşkesin yakın dönemde olacağına, bunda da Biden'in tutumu belirleyici olacak. Yani bir Afganistan olayına da baktığımız zaman, İran'la diyaloğa yani baktığımız zaman da bunu görüyoruz.
Doğru. Efendim, kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Sıtkı Bey. Sağ olun.
Sağ olun.
Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan ile Türkiye'nin Filistin siyasetleri ve Siyonist rejimin perde arkasında emperyalist ülkeler tarafından desteklenmesi konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani'nin İran'ın bölge ülkeleriyle toplu güvenlik mekanizmasını kurmaya hazır olduğunu vurgulaması, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammed Rıza Şanesaz'ın yürütülen çalışmalarla ülkenin koronavirüs aşısına olan ihtiyacı birkaç aya kadar giderileceğini açıklaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Irak Sadr Hareketi lideri Muhteda Sadr'ın Filistin halkı ile dayanışma vurgusunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak Sadr Hareketi lideri Muhteda Sadr, son dönemde Siyonist İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararı alan Arap liderlerinden ilişkilerini bu işgalci rejimle kesmelerini istedi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Irak Sadr Hareketi lideri Muhteda Sadr yaptığı açıklamada şöyle dedi. Bu Arap liderlere söylüyorum. Kendi ülkelerinizden Siyonist rejim büyükelçilerinin sınır dışı edilmesi ve bu işgalci rejimin ekonomik ambargoya tabi tutulması için gerekli adımı atınız diye kaydetti. Öte yandan Iraklı parlamenter Hasan Salih Mustafa Kazimi yönetiminden Siyonist rejimle uzlaşma içinde olan ülkelerle ilişkilerini kesmesini istedi. Bu arada Irak Nuciba Hareketi Sözcüsü Nasur El-Şimri, hali hazırda Filistin'in Kasım füzeleriyle yatıp kalktığını, Irak halkı ve hükümetinin Siyonist rejimle mücadele meydanına hazır olması gerektiğini vurguladı.
Ceyhan gazetesinde Filistin İslami Cihat Hareketi Askeri Kanadı Sözcüsü Ebu Hamza'nın Korsan İsrail ile Kudüs Kılıcı Savaşı'nda yeni füzeleri kullanmaya başladıklarını açıklaması, İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin ve işgal altındaki topraklarda Filistin milletinin direnişi ve ayaklanmasını olumlu karşıladığını açıklaması gibi haberlere yer verilirken, İtilat gazetesinde Amerikalı grupların Filistin halkı ile dayanışma bildirisine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerika'da 100'den fazla grup yayınladığı bildiride Siyonist rejimin Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlere yönelik cinayetlerini kanadı. Barış Hamisi, işçi ve ırkçılığı karşıtı gibi örgütlerden oluşan söz konusu gruplar yayınladıkları bildiride Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurgularken, Amerikan Başkanı Joe Biden'dan Siyonist rejimi Şeyh Cerrah ve Ebu Sultan bölgelerinde 1550 Filistinlinin evlerinden sürülmesine yönelik projesini kınamasını istedi. Bildiride ayrıca Başkan Biden'dan Siyonist rejimi Filistin halkına yönelik cinayetlerinin önüne geçilmesi bağlamında İsrail rejiminin diplomatik baskılarını artırması talep edildi. Siyonist rejimin geçen hafta pazartesi gününden itibaren şimdiye kadar Gazze'ye dayattığı saldırılarda 43 çocuk, 145'ten fazla Filistinlinin şehit düştüğü, yüzlercesinin de yaralandığı bildiriliyor.
Hemşeri gazetesinde Arjantinli tüccarın Kutsal Rezervi Külliyesi'nde İslam ile müşerref olmasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Bir Arjantinli tüccar Mutahhar Rezevi Türbe'de Kerime-i Şehadet getirerek İslam diniyle müşerref oldu. İrna'nın bildirdiğine göre İslam dinini benimsemesi ardından kendisi için Rıza ismini seçen Fabian Garcia adlı söz konusu Arjantinli tüccar, yaklaşık 3 yıldır İran'da ticaretle uğraşıyorum, bu süre zarfında İran'ın kültürü ve İslam diniyle tanışmış bulunuyorum ifadesini kullandı. Arjantinli Yeni Müslüman açıklamasının devamında şöyle dedi. İran'da olduğum sürece halkın geleneklerini yakından görerek İran halkı kültürüne ilgi duymaya başladım. Ve yaptığım araştırmalar ve İranlı dostlarımın yardımları sonucu kendi dinimi değiştirerek Hristiyanlıktan İslam dinine geçtim diye kaydetti. İmam Rıza Aleyhisselam'ın Nurani Türbesi'nin manevi ortamında İslam diniyle müşerref olabilmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Arjantinli Yeni Müslüman, Kur'an-ı Kerim benim yaşam kılavuzumdur ve bu semavi kitaba tevessül edip Allah'a tevekkül ederek tüm sorunların çözülebileceğine inanıyorum dedi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsi'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsi'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırımı.
Muhterem dinleyiciler, Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırımı isimli dizi sohbetimizin 18. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Aung San Suu Kyi'nin katliamları destekleyen tutumlarından bahsedeceğiz.
Bayan Aung San Suu Kyi, Myanmar'ın bağımsızlık lideri, ülkesinin İngiliz sömürge yönetiminden bağımsızlığı için ve Myanmar'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon İmparatorluk Ordusu tarafından işgal edilmesinden kurtulması için savaşan General Aung San Suu Kyi'nin kızıdır. Bayan Suu Kyi, ordu generallerinin Myanmar'daki bir darbede diktatörlüğüne karşı bir özgürlük mücadelesi başlattı ve 20 yıldan fazla bir süre mücadele ve savaşın ardından ev hapsine girmesinden sonra sonunda özgürlük mücadelelerinden dolayı Nobel Barış Ödülünü kazandı.
Ancak Bayan Suu Kyi'nin Rohingya Müslümanlarının katliamı konusundaki tutumu, ailesinin özgürlükçü ve kişisel özgürlükçü geçmişiyle çelişiyor. Bayan Suu Kyi'nin dünyanın beklentilerine karşı böyle bir uçuruma düşmesinin çeşitli nedenleri vardır. Suu Kyi daha sonra 2020 başında Myanmar'da bir darbe ile karşı karşıya kaldı ve iktidardan uzaklaştırıldı. Bayan Suu Kyi'nin mücadele hayatı iki döneme ayrılabilir. Özgürlükçü savaşları, hapis ve ev hapsi dönemi ve Nobel ödülüne layık görülmesine yol açan dönem ve de mücadelelerinin başarıya ulaşmasından sonraki dönem.
Bayan Suu Kyi'nin hayatının ikinci döneminde Rohingya katliamı karşısındaki davranışları sorgulanmaya başladığında dünya kamuoyu da güçlü bir şekilde bu durumdan etkilenmeye başlamıştır. Bu ikinci dönemde Bayan Suu Kyi artık ülkesinin özgürlüğü ve kurtuluşu savaşçısı değildi. Toplumun 22 yılını ev hapsinde geçirdiği sırada Rohingya Müslümanları ile ilgili uyum içinde bir tutum sergileyen biri değildir. Katı Budistler ve generaller ile uyum sağlayan, ordu tavrını benimseyen ve ahlaki düşüş yaşayan biridir. İnsani değerlerden bu vazgeçişinin politik nedenleri vardır ve doğrudan iktidarla ilgilidir.
...2016 yılında Bayan Suu Kyi, Ulusal Demokrasi Partisi'nin başkanı olarak parlamento seçimlerini kazandı ve iktidara geldi. Ancak kocası yabancı olduğu için yasal olarak başbakan olamadı. Ancak partisi iktidara geldi. Bayan Suu Kyi'nin siyasi hayatının ikinci dönemi aslında bu sırada başladı. Ve kendisini özgürlükçü olarak gören ve ilkinde kamuoyunun desteğini alan Suu Kyi, dünyanın beklentilerinin aksine Arakan eyaletindeki Müslümanların soykırımına engel olamadı. Myanmar ordusu 2017 yılında Rohingya Müslümanlarına yönelik etnik temizlik ve soykırım politikasını yoğunlaştırırken Bayan Suu Kyi ordunun yanında yer aldı, hatta sessiz kalmadı ve cinayetleri destekledi.
Geçmişte Bayan Suu Kyi'nin özgürlükçü mücadelelerini destekleyen herkes aniden şaşırdı ve kelimenin tam anlamıyla hayal kırıklığına uğradı. Ancak gerçek şu ki Bayan Suu Kyi iktidarı kazanma ve iktidarı sürdürme konusunda kendi siyasi hesapları vardır. Ona göre Budistlerin çoğunluğunun oyları gücünün korunmasını garanti ediyordu. Buna esasen Myanmarlı aşırılık yanlıları ve ordusu tarafından aslen Bangladeş'te görülen Rohingyalı Müslümanlar azınlığının desteğinde bir fayda görünmüyordu. Halbuki Bayan Suu Kyi ırk, din veya ten renginden bağımsız olarak halkının özgürlüğü için savaşını iddia ettiği için Nobel Barış Ödülünü kazandı.
Buna rağmen görünen o ki Bayan Suu Kyi'nin Rohingya Müslümanları karşıtı duruşu siyasi tek başına iktidarı kazanmak ve iktidarını korumakla sınırlı değildir. Suu Kyi kendisi bir Budist'tir ve Budizmin radikal akımından etkilenmiştir. Radikal Budizm, Budizmin pasif azınlık katliamı biçimini benimseyen bir akımdır. İronik bir şekilde bu sapkın akım azınlıkta olmasına rağmen yüksek derecede etki sahip olup Budizmin barışçıl fikirlerinden biri olarak lanse edilmektedir. Aung San Suu Kyi de bu Budist toplumunca ilgi gören bir isimdi. Bu yaklaşım dünya çapında eleştirilerle karşılaşmıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü Müdürü Kenneth Roll, Rohingya Müslümanlarının katliamına destek veren Bayan Suu Kyi'nin tutumundan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdiği gibi, Bayan Suu Kyi baskıya direnişinden dolayı Nobel Barış Ödülünü kazandığında ona hayran olduk. Ancak şimdi Rohingya Müslümanlarının soykırımını destekleyerek ordu ve Budist aşırıcı yanlıların ve Müslümanlara yönelik işlenen suçların sembolü haline geldi.
New York Times gazetesi 2017'deki Rohingya katliamına atıfta bulunan analitik bir makalede Bayan Suu Kyi'nin işlenen cinayetlere destekleyici tutumlarını utanç verici olarak nitelendirdi, özgürlük mücadelesi sırasında onu desteklediği için pişmanlık duyduğunu ifade etti ve şöyle bir yazıya da yer verdi. Bir dönem sizinle gurur duyuyorduk ancak neler oldu? Artık kendinizi insani değerlerden ve standartlardan uzaklaştırmanız, insanları öldürenlerin yanında olmanız çok yazık oldu. İnsanların öldürülmesini görmezden gelmek için özgürlüğü kullanıyorsunuz.
Dünyanın Bayan Suu Kyi'nin insanlık dışı muamelesine karşı tepkisi o kadar güçlüydü ki, onun Nobel Barış Ödülü'nden mahrum bırakılmasını talep edenler de oldu. Böylece 400 bin kişi internet üzerinden bir imza kampanyası başlattı ve ödülün geri alınmasını istedi. Bir dizi Nobel Barış Ödülü sahibi de Bayan Suu Kyi'ye barış ödülünü iade etmesi için başvuruda bulundu. İnsan Hakları İzleme Örgütü Müdürü Kenneth Roth, Bayan Suu Kyi'nin Rohingya Müslümanları konusundaki tutumunu korkakça olarak değerlendirdi ve Bayan Suu Kyi'nin Nobel Barış Ödülünün geri alınması için başvuranlar arasına katıldı. Kamuoyu baskısı o kadar arttı ki Birleşmiş Milletler Teşkilatı da Bayan Suu Kyi'den Nobel Barış Ödülünü geri alma çağrısında bulundu.
Gerçekte Bayan Suu Kyi, ordunun yasa dışı planlarını ve aşırılık yanlısı Budist hareketine uyarak zorluklara göğüs geren bir özgürlük savaşçısından yasa dışı eylemlere destekleyen bir politikacıya dönüştü. Ancak bu yaklaşım ile hükümetini Myanmar ordusunun gazabından kurtaramadı ve 2021'de askeri bir darbeyle karşı karşıya kaldı. Suu Kyi kendini kurtarmak için ahlaki normlardan saptı ve ağır bir bedeli de ödedi. Öyle ki Güney Afrika Başpiskoposu Desmond Tutu'nun bir protesto mektubunda yazdığı gibi, Myanmar'da iktidara gelmenin maliyeti sessizlikse pahasının da çok yüksek olacağını söylemeliyim.
Değerli dinleyiciler, Myanmar'da Rohingya Müslümanlarının Soykırımı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Enerji hatları, ekonomi ve siyaset.
Muhterem dinleyiciler, Enerji Hatları, Ekonomi ve Siyaset isimli dizi sohbetimizin 16. bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde Amerika, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Siyonist Rejim İsrail'in TANAP projesine olan bakışını ve yaklaşımını ele alacağız.
Amerika, TAP-TANAP enerji nakil projelerine doğrudan dahil olmaması ve iki enerji nakil hattının yapımında hiçbir Amerikan şirketinin dahil olmamasına rağmen Washington, TANAP'a net siyasi destek verdi. Eylül 2014'te Amerika dönem Dışişleri Bakanı John Kerry, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve dönemin Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'yu TANAP boru hattının başlatılması nedeniyle tebrik etti.
TAP boru hattı projesinin açılışında hazır bulunan o zamanki Amerikan Enerji Bakanı sözleri de dikkate şayandır. Bu Amerikan yetkili şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Şimdiye kadar hiçbir proje Trans-Adriyatik boru hattı kadar dikkatimi çekmedi. Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin doğal gazını Avrupa pazarlarına taşımak amacıyla her zaman en iyi doğal gaz boru hattı olan TAP projesine desteklemiştir.
Amerika'nın TAP ve TANAP projelerine verdiği siyasi desteğin nedeni de Washington'un Rusya'yı ortadan kaldırma, devre dışı bırakma veya Avrupa Birliği'nin enerji arzındaki rolünü azaltmaya yönelik geleneksel politikasına bağlanabilir. Eğer bu proje tam olarak gerçekleşirse, Avrupa ülkelerine Rusya'nın politikalarına karşı, özellikle de NATO'nun doğuya doğru genişlemesinde, Ukrayna krizinde ve Kırım Yarımadası'nda daha fazla alan açabilir ve elini güçlendirebilir. Bu sürecin genel sonucu olarak Atlantik'in iki yakası arasında Rusya'ya karşı daha büyük bir işbirliği ve koordinasyon söz konusu olabilir.
İran'daki Avrasya meseleleri uzmanı Doktor Veli Kuzeger Kaleci, Amerika'nın TAP ve TANAP'a verdiği desteği TAPİ'ye yani Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan doğalgaz boru hattına verdiği desteğin tamamlayıcısı olarak görüyor ve şöyle düşünüyor. Bu projeleri desteklemek iki makro yaklaşım çerçevesindedir. Biri Büyük Orta Asya projesi, diğeri ise Barack Obama döneminde başlayan ve Trump ve Biden yönetimlerinde değişmeyen Yeni İpek Yolu projesi. Amaç Orta Asya ile alt kıtanın jeopolitik ve ekonomik entegrasyonu sağlamak ve Rusya'nın bölgedeki izolasyonuna odaklanarak onu Kafkasya'ya sınırlandırmak ve tecride sürüklemektir.
Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi de Amerikan destekli iki TAP ve TANAP boru hatlarının geleceğinin olası aktörlerinden biridir. Bölgedeki doğalgaz rezervlerinin şu anda yaklaşık 45 milyar metreküp olduğu tahmin ediliyor. Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi ile Irak Merkezi Hükümeti arasında yükselen gerilimler ve itilafları, Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Türkiye Hükümeti ile yakın ilişkileri sonuçta bölge liderlerinin son yıllarda petrol ve doğalgaz ihracatını artırmasına yol açtı. Bu kapsamda Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi yerel yetkilileri Türkiye'den Avrupa'ya doğalgaz ihraç etmek için bir plan hazırladıklarını açıkladı. Görünen o ki Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Türkiye'ye doğalgaz boru hattı faaliyete geçerse TAP ve TANAP boru hatlarına bağlanacak ancak Irak hükümeti ve parlamentosunun rızası olmadan bunun mümkün olmadığı söylenebilir. Son yıllarda Bağdat enerji sözleşmelerinin imzalanmasında Irak-Kürt bölgesinin keyfi eylemlerine pratik ve sert tepkiler gösterebileceğini ispatlamıştır.
İran, Türkiye'nin doğal gaz sektöründeki en önemli ticari ortaklarından biridir ve Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının yaklaşık 1/5'ini karşılamaktadır. İran ve Türkiye, 1996 yılında Türkiye Başbakanı Necmettin Erbakan ile 25 yıllık bir doğal gaz transfer anlaşması imzaladı. İran yapılan bu ihracatın komşu ülkenin doğal gazının temin edilmesine ek olarak öneminin nedenlerinden biri, Avrupa'daki bağımsız araştırma enstitülerine göre İran'ın Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu ucuz ve güvenli doğal gaz tedariği için en iyi seçenek olmasıdır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bu süreci bozguna uğratmak istiyor. Amerika, İran doğal gazını Azerbaycan Cumhuriyeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi doğal gazıyla değiştirmeye çalışıyor ve Türkiye'nin ekseninde bulunduğu TAP ve TANAP projelerine odaklanarak enerji kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi izliyor. İran ticari meseleler uzmanı Seyyid Celal İbrahim'i Türkiye'nin İran'ın yanı sıra Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nden de doğal gaz alıp ancak Amerika'dan sıvılaştırılmış doğal gaz ithal etme planıyla ihraç edilen gaz fiyatlarını kendi lehine çevirmeye çalıştığına inanıyor.
Programın devamında Siyonist rejimin TAP ve TANAP enerji nakil hatları konusundaki yaklaşımına odaklanmak istiyoruz. Siyonist rejim 2009 yılında Hayfa Limanı'nın batısında ve güneybatısında yaklaşık 800 milyar varil olduğu tahmin edilen doğal gaz yataklarını keşfettiğini duyurdu. Tamar doğal gaz sahası 2013 yılında faaliyete başlamış ve Leviathan sahasının işletilmesi de Aralık 2019'da başlamıştır. Siyonist rejim bu doğal gaz sahalarını çalıştırmak ve işletmek ile doğal gaz ihracatları grubuna girmeye çalışıyor.
Bu bakımdan Tel Aviv rejimi TAP ve TANAP projelerine ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nden Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz nakline karşı çıkmakta. Ancak görünüşte bu planlara desteğini göstermeye çalışmaktadır. Eski İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman şöyle bir açıklamada bulundu. İsrail doğal gazını Avrupa'ya ihraç edecek ve Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmek için 30 milyar dolarlık doğal gaz boru hattı inşa edecektir.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ile Mayıs 2018'de Lefkoşa'da yaptığı görüşmede yapılan anlaşmanın ardından Avrupa'ya doğal gaz boru hattı inşa etmeyi planladıklarını bildirdi. İşgal altındaki topraklarda Hayfa'dan başlayan boru hattı Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden İtalya'ya doğru devam edecektir. Yunanistan, Siyonist rejim ve Kıbrıs 1880 kilometrelik bu doğal gaz boru hattını inşa ederek Siyonist rejimin ve muhtemelen Mısır'ın doğal gaz rezervlerini Avrupa'ya aktarmaya çalışıyor.
Buna göre İsrail rejimi, Yunanistan ve Kıbrıs, Mısır ile birlikte Türkiye karşı Doğu Akdeniz Doğalgaz Forumu şeklinde bir enerji ittifakı oluşturdu. Bu forum üyeleri Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerini sert bir şekilde eleştirerek Türkiye'nin Doğalgaz Forumu'na üyeliğini şiddetle engellediler. Bu arada Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye yaptırımlar uygulayarak Tel Aviv ve Atina'yı etkin bir şekilde destekledi. Bu TAP ve TANAP boru hatlarının ekonomik, güvenlik ve politik zorluklarına yönelik bir başka işaret ve emare ortaya çıkardı.
Muhterem dinleyiciler, Enerji Hatları, Ekonomi ve Siyaset isimli dizi sohbetimizin 16. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli seri sohbetimizin 64. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde geçen bölümlerde olduğu gibi sinir ve beyin hastalıkları ile ilgili konuşacağız.
Sağlık Bülteni isimli seri sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Programımızda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını arttırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılır. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpaze kapsamasından dolayı her bölümde farklı hastalıkları, sebepleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili konuşacağız. Bu bölümde ise koma ile ilgili konuşacağız.
Koma, travmatik kafa travması, felç, beyin tümörü, diyabet, enfeksiyon, ilaç veya alkol zehirlenmesi gibi altta yatan çeşitli rahatsızlıklar neticesinde ortaya çıkan uzun süreli bilinçsizlik durumuna verilen addır. Komadaki bireyler ağrılı uyaranlara ışık ya da sese tepki veremezler.
Kafa travması beyin kanamasına ve şişmeye yol açabilir. Beyin darbe ve travma sonucu şiştiğinde beyin sıvısı kafatasına baskı yapar. Bu şişme sonunda beyin sapına baskı uygular ve sonuçta ağ halindeki aktif düzene zarar verip bilinç kaybına ve uyarılara karşı tepkisizliğe yol açar. Beyin dokusunun iltihaplanması acısız bile ortaya çıkabilen bir başka sorundur. Kimi zaman oksijen yetmezliği, elektrolit ve hormon dengesizliği de iltihaplanmaya yol açar.
Beynin katmanlarındaki kanamalar, hasarlı beyindeki şişlik ve baskı nedeniyle komaya neden olabilir. Yüksek tansiyon, serebral anevrizmalar ve beyin tümörleri beyin kanamasının travmatik olmayan nedenleridir. İnme sonucunda beyin sapının ana kısmına kan akışı sağlanamaz veya komaya yol açabilecek iltihaplı kan akışının olmasına yol açar. Diyabetli kişilerde koma, kan şekeri seviyeleri çok yüksek olduğunda ortaya çıkabilir. Bu durum hiperglisemi veya kan şekeri birikmesi olarak bilinir. Bu tip koma, kan şekeri seviyesinin düzeltilmesinden sonra genellikle giderilebilir.
Oksijen, beyin çalışması ve işlevlerini yerine getirmesi için gereklidir. Kalp krizi, beyne giden kan akışının ve oksijenin aniden kesilmesine sebep olabilir. Bu duruma hipoksi veya oksijensizlik denir. Oksijen eksikliğine boğulma veya havasızlık da neden olabilir. Menenjit veya ensefalit gibi merkezi sinir sistemi enfeksiyonları komaya neden olabilir. Toksinler de komaya yol açabilir. Örneğin karaciğer hastalığından kaynaklanan amonyak, şiddetli astım atağından kaynaklanan karbondioksit veya böbrek yetmezliğinden kaynaklanan üre vücutta toksinlerin birikmesine neden olabilir. Aşırı ilaç ve alkol kullanımı beyin sinir hücrelerinin işlevini de bozabilir. Nöbette nadir durumlarda komaya neden olabilir. Ancak kalıcı nöbetler komaya daha sık neden olabilir. Tekrarlanan nöbetler beynin iyileşmesini engelleyebilir. Bu uzun süreli bilinç kaybına ve komaya sebep olur.
Farklı koma türleri söz konusudur. Komadaki hastalar çeşitli komplikasyonlar açısından risk altındadır. Bunlardan en önemlilerinden biri istikrarlı bitkisel hayat durumuna girmektir. 2 ila 4 haftadan uzun süre koma, stabil bitkisel hayat durumu olarak sınıflandırılır. Bu rahatsızlığı yaşayan hastaların iyileşme olasılığı genellikle daha düşüktür. Stabil bitkisel hayat durumunda sadece solunum sistemi, kan dolaşımı ve uyku uyanma döngüleri etkin vaziyettedir. Toksik, metabolik, ensefalopati, zihin bulanıklığı veya sayıklama gibi semptomlarla kendini gösteren akut bir beyin hastalığıdır. Bu durum genellikle eski haline dönebilir. Bu bozukluğun nedenleri farklıdır ve sistemik hastalıkları, enfeksiyonları, sakatlıkları veya diğer hastalıkları kapsayabilir.
Hipoksi beyin hasarı başka bir koma türüdür. Bu durum beyindeki oksijen eksikliğinden kaynaklanır. Birkaç dakika oksijen eksikliği beyin doku hücrelerinin ölümüne neden olur. Bu durum kalp krizi veya kalp atışlarının durması, kafa travması veya darbesi, boğulma, zehirlenme veya aşırı ilaç veya uyuşturucu madde kullanımının sonucu olabilir. Nadir görülen nörolojik bir hastalık olan kilitlenme sendromunda göz kasları dışındaki tüm kaslar tamamen felç olur ancak kişi uyanık ve tetikte olup sağlıklı ve normal bir zihne sahip olur.
Beyin işlevinin geri döndürülemez bir şekilde durmasına beyin ölümü denir. Beyin ölümü, beyindeki herhangi bir kalıcı veya büyük hasardan kaynaklanabilir. Ancak yaralanma veya travma sonrası beyni iltihaplanmadan korumak için başvurulan geçici bir koma veya derin anestezi durumu olan tıbbi bir koma, hastanın bilinç kaybına neden olan kontrollü anestezi maddesinin hastaya aşılanmasıdır. Doktorlar daha sonra hastanın hayati belirtilerini dikkatle izlerler. Bu koma türü sadece hastanelerin yoğun bakım ünitesinde yapılabilir.
Komanın en belirgin semptomlarından biri bilinçsizliktir. Koma başlangıcı nedene bağlı olarak kademeli veya ani olabilir. Hafif travmatik beyin hasarı olan hastalar komaya girmeden önce baş ağrısı, uyuşukluk, baş dönmesi, vücut ağrıları, ateş ve baş dönmesi yaşayabilir. Komadaki hastalar bilinçsizdir, yani dış uyarılara veya ağrıya tepki vermezler. Reaktif hareketleri olabilmesine rağmen bilinçli hareketler göstermeyen hastalar bilinçsiz olarak kabul edilir. Hastaların gözleri komada kapalıdır, solunum zorlukları vardır ve normal bir uyku ve uyanıklık modeli göstermezler.
Komayı teşhis etmek için doktorlar açık yaraları tedavi ettikten ve beyine doğru oranda oksijen ve kan akışını sağladıktan sonra ilaçları reçete etmek amacıyla diyabet ve felç gibi tıbbi hastalık geçmişlerini kontrol etmek için hastanın tıbbi geçmişini gözden geçirirler. Hastanın tepkileri ölçülür ve göz bebeği ölçüsü alınır. Böylece hastanın ne kadar tetikte olduğu ve bilince sahip olduğu belirlenir. Kan sayımı, elektrolit ve kan şekeri testleri yapmak ve karbon monoksit gibi herhangi bir ilaç kalıntısı veya bu tür maddelerin toksin olup olmadığını kontrol etmek için hastadan kan örneği alınır. Ardından hastanın bilinç seviyesi, Glasgow koma ölçeği veya Rancho Los Amigos ölçeği kullanılarak ölçülür. Bu ölçekleri ayrıca doktorların hastanın iyileşme şansını değerlendirmesine de yardımcı olur.
Koma tedavisi nedenine bağlıdır. Komadaki hastaları yakın kişiler, komanın nedenini belirlemelerine yardımcı olmak için doktorlara olabildiğince fazla bilgi sağlamalıdır. acil tıbbi bakım ve müdahale potansiyel olarak geri döndürülebilir durumları tedavi etmek için kritik öneme sahiptir. Koma hastalarını başarılı bir şekilde tedavi etmek için doktorların iltihaplanma ve kafa içi basınç gibi ikincil beyin hasarını ve daha fazla yaralamayı önlemesi gerekir. Kafa içi basıncını azaltmak için doktorlar belirli ilaçları reçete edebilir veya ameliyat önerebilir. Basıncı azaltmak için beyin ameliyatı veya kraniotomi yapılabilir. Bu yöntemde kafatasında kan ve fazla sıvının drenajına izin verecek boşluklar oluşturulur. Bunun yerine cerrah basıncı azaltmak için bir kateter kullanabilir veya beyin şişmesine yer açmak için kafatasının bir kısmını çıkarabilir.
Bu tür hastalar hastaneye kabul edildikten sonra diyabetin neden olduğu komanın enfeksiyonları tedavi etmek için antibiyotikler veya glikoz kullanılabilir. Doktorlar nöbet geçiren hastaları kontrol etmek için daha güçlü ilaçlar kullanabilir. Koma veya bilinçsizlik bu ilaçlar ile tedavi edilmediğinde daha fazla hasarı önlemek için altta yatan nedeni tedavi etmek ve uygun kan akışını sağlamak, ayrıca hastayı beslemeyi sürdürmek gerekir.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 64. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.